Ayrım 26, sayfa 278, bölüm 19. Kimse beni sevmiyor. Herkes benden nefret ediyor. Ben de gidip solucan yerim. Solucan, solucan, solucan. Bunu düşünmeyi kes. Mati gözlerini kapatıp dişlerini sıktı ama bir türlü o aptal çocuk şarkısını kafasından atamıyordu. Sürekli kafasında dönüp duruyordu ve sonra yine solucan kısmına geliyordu. Ama bu durumda ben onları değil, onlar beni yiyecek. Oh, başka şeyler düşün. İyi, güzel şeyler düşün. Çiçekleri, elbiseleri, beyaz şifon elbiseleri ve boncukları. Düğün günü. Evet, düğün gününü düşün. Saint Joseph Metodist Kilisesi'nin gelin odasında aynaya bakarken kafasından geçenleri anımsadı. Bugün hayatımın en güzel günü. Sevdiğim adamla evleniyorum. Duvanı takmak için yanına gelen annesini düşündü. Annesinin kulağına eğilip iç geçirerek fısıldamıştı. Bugün göreceğimi hiç sanmıyordum. Kızıyla evlenmek isteyecek bir erkek çıktığına şaşırmış gibi. Mati bundan 7 ay sonrasında şimdi bunları düşünürken annesinin o sözleri pek de iyi niyetli söylemediğini görebiliyordu. Ama o anda hiçbir şey neşesini bozamamıştı. Ne çektiği sabah bulantısı, ne ayaklarını mahveden topuklu ayakkabıların acısı, ne de düğün gecesinde şampanyayı fazla kaçırıp otelde Mati'nin daha banyodan çıkmasını bile beklemeden sızıp kalan Dwayne'i. Hiçbir şeyin önemi yoktu o anda. Bayan Purvis olmuştu artık. Ve gerçek hayatı tam anlamıyla başlıyordu. Ve Dwayne'i beni kurtarmaya gelmezse burada kutunun içinde sona erecek. Beni kurtarmaya gelecek değil mi? Beni geri almak istiyor. Oh solucanlar. Biri bunu düşünmekten daha iyi. Konuyu değiştir Mati. Ya beni geri istemezse? Ya en başından beri o kadınla birlikte olabilmek için çekip gitmem için dua edip duruyorsa? Ya beni buraya hapseden? Hayır. Dwayne olamazdı. Onu öldürmek isteseydi bunu bu kutuda yapmazdı o zaman. Neden onu hayatta tutmaya çalışıyordu? Mati derin bir nefes aldı. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Yaşamak istiyordu. Yaşamak için her şeyi yapardı. Ama bu kutudan nasıl çıkacağını bilmiyordu. Saatlerce bunu kafa yormuştu. Duvarları tekmeleyip tekrar tekrar tavanı dövmüştü. Hatta feneri parçalayıp ondan bir tür silah yapmayı bile düşünmüştü. Ama bir fenerden ne yapabilirdi ki? Bir bomba. Dwayne bu düşünceleri nasıl da katıla katıla güleceğini düşündü. Kahkahalarını kulaklarında duyabiliyordu neredeyse. Onunla nasıl da alay ettiğini. Ah, tabii Matty. Tam bir MacGyver kesildin şimdi. İyi de ne yapabilirim ki? Solucanlar. Solucanlar yine kafasını üşüşmüştü. Geleceğini kaplamışlardı. Derisinin altına girip etini kemirmeye başlamışlardı bile. Bu kutunun ardında toprağın içinde beni bekliyorlar diye düşündü. Ölmemi bekliyorlar. Hepsi birden buraya doluşup kendilerine güzel bir ziyafet çekecekler. Mati yan tarafa doğru döndü. Titremeye başlamıştı. Buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Bölüm 20. Yoshima cesedin üzerine eğilmişti. Eldivenli elinde 16'lık bir şırınga duruyordu. Bu genç bir kadının cesediydi. Kadın öyle zayıftı ki karnı bel kemiğinin içine göçmüştü. Yoshima kadının derisini kasıkların üzerinden gerdi ve iğneyi uyluk damarına sapladı. Sonra şırınganın pompasını çekerek kadının koyu, neredeyse kapkara renkteki kanını şırınganın içine doldurmaya başladı. Maura içeri girdiği zaman başını kaldırıp bakmamıştı bile. Tamamen işine odaklanmıştı. Maura sessizce bir köşesinde durup Yoshima'nın kanı tüpe doldurmasını izledi. Öyle sakindi ki bunu defalarca yapmış olmanın getirdiği bir özgüvenle işine devam ediyordu. Binlerce cesetten binlerce defa kan almış olmalıydı. Eğer ben ölülerin kraliçesiysem o ne oluyor diye düşündüm Maura. Cesetleri soyup onları tartan, kasıklarını ve enselerinden damar açan, organlarını çıkartıp jel formalite bastıran o. Ve otopsi bittiği zaman ben kesip biçme işini bitirdiğimde iğne ipliği alıp onları diken yine o. Yoshima iğneyi kırıp kullanılan şırıngayı çöpe attı. Sonra durup kadından aldığı kanı inceledi. Bu sabah geldi dedi Maura'ya. Erkek arkadaşı Sabah kalktığı zaman onu kanepede bulmuş. Maura cesedin kolundaki iğne izlerini gördü. Ne yazık. Maalesef öyle. Buna kim bakıyor? Doktor Kostas. Bir Doktor Pistol bugün mahkemede. Yoshima otopsi masasının yanına bir sehpa çekip aletlerini dizmeye başladı. O tuhaf sessizliğin içinde birbirine çarpan metallerin çıkardığı ses insanın kulağını delecek gibi çınlıyordu. Yoshima ile her zamanki gibi resmi şekilde konuşmuşlardı ama adam bu sabah Maura'nın yüzüne bakmamaya çalışıyordu sanki. Ne zaman göz göze gelecek olsa utanarak gözlerini başka tarafa çeviriyordu. Ayrıca önceki gece otoparkta olanlardan bahsetmemişti bile ama meselenin bilincindeydi. Aralarındaki bu sessiz gerginliği görmezden gelmek mümkün değildi. Dedektif Rizzoli seni aradı dün gece sanırım dedi Maura. Yoshima elleri sehpanın üzerinde öylece durup kalmıştı. Maura onu yandan görüyordu yalnızca. Yoshima eğer herhangi bir şey ima ettiyse bunun için çok üzgünüm. Kaç senedir adli tıpta çalışıyorum biliyor musun Doktor İstes diye araya girdi Yoshima. Hepinizden önce bile burada olduğumu biliyorum dedi Maura. 18 yıldır. Doktor Trenli ordudan ayrıldığım zaman işe aldı beni. Orada morg biriminde çalıştım. O kadar insan üzerinde çalışmak öyle zordu ki çoğu kaza kurbanıydı ve intihar vakalarıydı. Ama bölgeye has bir durumdu tabii ki. Genç adamlar şanslarını zorlamayı severler. Kavgalara tutuşurlar ya da süratli araba kullanırlar. Ya da karıları onları terk edince silaha sarılıp kendilerini vururlar. Ben onlar için en azından bu kadarını yapabilirim diye düşündüm. Bir askere yaraşan şekilde saygılı olmaya çalıştım. Bazıları daha çocuktu. Sakalları bile çıkmamıştı daha. En üzücü kısmı da buydu işte. O gencecik çocuklar ama bir şekilde bununla baş etmeyi öğrendim. Burada da aynı şey söz konusu. Bir şekilde baş ediyorum işte. Çünkü benim işim bu. Yoshima bir an için duraksadı. En son ne zaman hasta olduğum için izin aldığımı hatırlamıyorum bile. Ama inanın bugün işe gelmemeyi düşündüm. Neden? Yoshima mağaraya dönmüştü şimdi. 18 yıl burada çalıştıktan sonra şüpheli muamelesi görmek nasıl bir his biliyor musun? Kendini böyle hissetmeye neden olduğun için özür dilerim. Rizzoli benden çok kaba olabiliyor. Hayır, hiç kaba değildi. Son derece kibar ve dost canlısıydı hatta. Ama sorularını duyunca neye varmaya çalıştığını anladım. Doktor İstes'le çalışmak nasıl? İkiniz iyi anlaşıyor musunuz? Yoshima gülmeye başladı. Sizce neden sordu bunları bana? İşini yapıyordu sadece. Bir suçlamada bulunduğu falan yok. Bana öyle geldi ama. Yoshima önüne dönüp doku örneklerini koymak üzere formalin kaplarını dizmeye başladı. Neredeyse 2 yıldır birlikte çalışıyoruz Doktor İstes. Evet. Daha önce en azından benim bildiğim kadarıyla bir kere olsun çalışmamla ilgili olarak sizi hayal kırıklığına uğratmadım. Asla. Son derece memnunum. Yoshima Maura'nın gözlerinin içine baktı. Maura sert floresan lambalarının altında adamın saçlarını nasıl da aklandığını görebiliyordu. İlk başta Yoshima'nın 30'lu yaşlarında olduğunu zannetmişti. O uysal, kırışıksız yüzü ve incecik bedeniyle yaşını belli etmiyordu. Ama şimdi huzursuzca bakan gözlerinin altındaki çizgileri görünce adamın gerçek yaşını açık açık seçilebiliyordu. Orta yaşa merdiveni dayamış bir adamdı işte. Tıpkı benim gibi diye düşündü Maura. Bir an bile olmadı dedim Maura. Bir saniye olsun seni böyle bir şey yapabileceğini ama artık düşünüyorsun değil mi? Dedektif Rizzoli konuyu açtı bir kere. Siz de arabanızı darp edenin ve sizi takip eden sapın ben olduğunu düşünmeden edemezsiniz tabii artık. Hayır Yoshima, düşünmüyorum. Bunu kabul etmiyorum asla. Yoshima hala Maura'nın gözlerinin içine bakıyordu. O zaman ya bana ya da kendinize yalan söylüyorsunuz. Çünkü bu düşünce orada, aklınızda ve içinizden bir parça bile güvensizlik varsa benim yanımdayken huzursuz olacaksınız demektir. Bunu ikimiz de hissedebiliyoruz zaten. Yoshima eldivenlerini çıkartıp arkasını döndü ve formun üzerinde merhumun adını yazdı. Maura adamın omuzları nasıl gerginlikle kasıldığını, boyun kaslarının nasıl da sertleştiğini görebiliyordu. Bunu aşacağız dedi sonunda. Belki. Belki değil. Aşacağız. Birlikte çalışmak zorundayız neticede. Sanırım bu size bağlı. Maura eski samimi ilişkilerine dönebilmeleri için ne yapması gerektiğini düşünerek bir süre durup Yoshima'ya baktı. Belki de o kadar da samimi olmamışlardı hiç. Tüm bu zaman boyunca ikimiz de duygularımızı birbirimizden gizliyorduk aslında ama ben samimi bir ortaklığımız olduğuna inandım diye düşündüm Avra. Ne ekibiz ama. Poker oyuncuları gibi ifadeden yoksun, ruhsuz bir ikili. Her hafta elimizin altındaki otopsi masasının üzerinde trajedilerin biri geliyor, biri gidiyor. Ama ne o beni ağlarken gördü, ne de ben onu. Önüme bile fabrikada çalışan iki işçinin önündeki vardiyasına baktığı gibi bakıyoruz diye geçirdi içinde. Yoshima kavanozların üzerindeki etiketleri tamamlamıştı. Bir şey mi lazımdı doktor istes diye sordu arkasını dönüp de Maura'nın hala arkasında olduğunu görünce. Sesinde ve yüzünde az önce aralarında geçen gerginlikten eser yoktu. Her zamanki Yoshima'ydı bu karşısındaki. Görevine sadık, yetkin ve yardımsever. Maura aynı şekilde karşılık vermişti. Elindeki zarftan Nicky Wells'in röntgenlerini çıkarttı ve ışık kutusuna yerleştirdi. Bu davayı hatırlarsın diye düşünüyorum, dedi kutunun ışığını yakarak. 5 gün önceye ait bir dava. Olay Pittsburgh'da gerçekleşmiş. İsim nedir? Nicky Wells. Yoshima kaşlarını çatarak röntgene baktı. Annenin leğen kemiğinin cenin iskeleti dikkatini çekmişti hemen. Bu hamile kadın değil mi? Kardeşiyle birlikte ölü bulunmuştu. Onu hatırlıyor musun? İkinci cesette yanmış halde bulunmuştu, değil mi? Evet. Tamam, hatırlıyorum. Bu davaya Doktor Hobart bakmıştı. Ben Doktor Hobart'le hiç tanışmadım. Bu mümkün değil zaten. Öldü çünkü. Maura kaşlarını çatıp Yoshima'ya baktı. Ne? Yoshima üzüntüyle başını iki yana salladı. Doktor Tenney için çok zor olmuştu. Başka çaresi yoktu onun da ama yine de kendini olanlardan sorumlu hissetti sonunda. Ne oldu? Doktor Hobart'la ilgili bazı sorunlar vardı. Her şey birkaç tane lağımı kaybetmesiyle başladı. Sonra bir vakada merhumun organlarının yerine yanlış yerleştirmiş. Aile de bunu fark edince ofise dava açtı. Tam bir rezaletti. Hakkımıza kötü reklam oldu tabii. Ama Doktor Trendley onun arkasında durdu. Sonra birinin şahsi eşyaları içinden bir iki tane ilaç çalındı. Bunun üzerine Doktor Trendley, Doktor Hobart'ın istifa etmesini istemek zorunda kaldı. Sonra ne oldu? Doktor Hobart eve gidip bir avuç dolusu oksitoksin yutmuş. Cesedini 3 gün sonra buldular. Yoshima duraksamıştı. Burada kimse otopsi yapmak istememişti. Peki işinde yeterli ile ilgili bir durum söz konusu muydu? Bazı hatalar yapmış olabilir. Ciddi hatalar mı? Bununla ne demek istediğinden emin değilim. Bunu gözden kaçırmış olabilir mi diye merak ediyorum. Maura, röntgende kası kemiğinin üzerinde görünen metal parçasına işaret etti. Nicky Wells'in otopsi raporunda buradaki metalik maddelerden bahsedilmiyor. Röntgende başka metal parçalar da var dedi Yoshima. Onları yeni fark etmişti. Şurada bir sütyen kopçası var. Bu da bir çıt çıt olmalı. Evet. Ama bir de profilden çekilen röntgene bak. O metal parçası kemiğin içinde. Üzerinde değil. Doktor Hobart sana bununla ilgili bir şey söylemiş miydi? Hatırladığım kadarıyla hayır. Raporda yazıyor muydu? Hayır. Bunun önemsiz bir şey olduğunu düşünmüştür belki de. Yani Amalta'nın mahkemesinde bundan bahsetmedi o zaman diye düşündü Maura. Yoshima yine kendi işine dönmüştü. Metal kapları ve kovaları düzenleyip dosyasına notlar alıyordu. Sadece 1 metre kadar ötesinde gencecik bir kadının cansız bedeni uzandığı halde Maura'nın bütün dikkati Nicky Wells'in ve karnındaki cininin yangında eriyip birbirine geçmiş kemikleri üzerindeydi. Onları neden yaktın? Ne anlamı vardı ki? Diye geçirdi içinden. Alevlerin içine yanıp kül olan bedenleri görmek ona haz mı veriyordu? Yoksa o alevleri yakıp kül etmesini istediği şey başka bir şey miydi aslında? Ona dair izleri, ipuçlarını mı yok etmeye çalışıyordu? Maura, Jenny'nin kafatası kemikleri üzerinde Nicky'nin kasığının içine gömülmüş metal parçasına baktı. İncecik bir şeydi bu. Kırık bir parça sanki. Bir bıçağın ucu gibi. Bir bıçaktan kopan bir parça gibi. Ama Nicky kafasına aldığı darbe sonucu ölmüştü. Yüzünü manivela ile paramparça edip öldürdüğü kurbanın üzerinde neden bir bıçak saplasın ki? Maura uzun uzun röntgendeki metal parçasına baktı. Bir anda onun neden bu kadar önemli olduğunu kavrayıverdi. Bu öyle önemli bir ayrıntıydı ki bir anda iliklerine kadar ürperdiğini hissetti. Hemen telefonu uzatıp dahiliye hattı çevirdi. Luzi, evet buyurun doktor İstes. Beni hemen doktor Nazjet Sayn'a bağlar mısınız? Main Ağustos'ta adli tıp ofisi. Hemen bağlıyorum, ayrılmayın. Luzi bir dakika sonra yeniden cevap verdi. Doktor Sayn hatta. Dolcet, sana olan yemek borcumu soracaksan unutmadım diye cevap verdi Doktor Sang. Eğer şu sorumu cevaplayabilirsen asıl benim sana bir yemek borcum olacak. Söyle bakalım neymiş? Fox Harbor'da bulduğumuz iskeletler vardı ya. Kimliklerini belirleyebildin mi? Hayır, bu biraz zaman alabilir. Ne Vlado ne de Hancock vilayetlerinde maktullere uyan kayıp raporlarına rastlanmadı. O kemikler çok eski ya da insanlar bu bölgeden değillermiş. USİM'den arama talep ettin mi diye sordu Maura. Ulusal Suç İstihbarat Merkezi, FBI tarafından yönetiliyor. Tüm ülkedeki kayıp vakalarının ulaşılabileceği bir veri tabanı var. Evet, ama olayı belli bir 10 yıla bile indiremediğimiz için elimde sayfalar dolusu isim var. Hepsi de New England bölgesinde. Arama kriterlerini daraltmak konusunda belki ben yardımcı olabilirim. Nasıl olacak bu? 1955 ile 1965 yılları arasında kaybolanlara bak. Olayın tam da bu yıllar içerisinde olduğu sonucuna nasıl vardığını sorabilir miyim? Annemin Fox Harbor'da yaşadığı yıllar bunlar diye geçirdi içinden Maura. Belki de daha bir sürü insanın canına kıymış olan annemin orada yaşadığı yıllar. Bilgiye dayalı bir tahmin olduğundan emin olabilirsin diye cevap verdi ama sadece. Çok gizemli davranıyorsun. Yüz yüze geldiğimiz zaman açıklarım. Rizzoli bir kere olsun arabayı Maura'nın kullanmasına izin vermişti. O da Maura'nın Lexus'uyla gittikleri için. Kuzey yönde Maine'in paralı otobanı turnikelerine doğru ilerliyorlardı. Önceki gece boyunca batıdan gelen fırtına şehri silip süpürmüştü. Maura sabah çatıya vuran yağmur damlalarının sesine uyanmıştı. Uyanır uyanmaz sanki normal bir sabah gibi kendisine bir kahve yapıp gazete okumuştu. İnsan korkuyla burun burun olduğu halde eski rutinlerine dönebiliyordu işte. Önceki gece motelde kalmamıştı artık. Evine dönmüştü. Yatmadan önce bütün kapıları ve pencereleri kilitleyip ön verandanın ışığını açık bırakmıştı. Gecenin barındırdığı tehditlere karşı ufacık da olsa bir önlemdi işte. Yine de fırtınanın tüm gürültüsüne rağmen iyi bir uyku çekmişti ve uyandığında hayatının kontrolünü yeniden eline aldığını hissetmişti. Sürekli korkuyla yaşamaya paydos diye düşündü. Bunun beni kendi evimde sürmesini bir daha izin vermeyeceğim. Şimdi Rizzoli ile birlikte kara yağmur bulutlarının iyice toplandığı Maine'e doğru giderken Maura savaşmaya ve ortalığın tozunu arttırmaya hazırdı artık. Her kimsen peşindeyim artık diye düşündü. Peşindeyim ve seni bulacağım. Ben de pekala avcı olabilirim. Maine Austin'da adli tıp binasına ulaştıklarında saat öğleden sonra 2'yi bulmuştu. Doktor Dalgett Stein onları resepsiyonda karşılayıp otopsi laboratuvarına götürdü. Tezgahın üzerinde iki farklı kutunun içinde kemikler onları bekliyordu. Bu dava benim için çok öncelikli değildi diye itiraf etti Doktor Sang. İnce bir muşambayı çarşaf gibi silkeleyerek açtı. Muşambayı çelik sehpanın üzerine serdiğinde bir paraşütün ipekten kumaşı verdiğinde çıkan o ses gibi yumuşacık bir hışırtı çıkmıştı. Yıllardır toprağın altındaydılar. Ne de olsa birkaç gün daha bekleyebilirler diye düşünmüştüm.